Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Erkam Radyo'dan, Kalbin Sesinden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bendeniz Salih Yüzgenç, bugün Mehmet Ütfarslan abimizle beraberiz. Kendisiyle hafta içerisinde sosyal medyadan duyurduğumuz sorulara inşallah cevaplar arayacağız. Gündemimizde yine 15 Temmuz darbe sürecinin bundan sonraki neler yapabileceğimiz sorusu var. Abi iyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar. Ben de bütün dinleyicilerimize hayırlı bir gece niyaz ediyorum ve programın da bereketli geçmesi noktasında yine dualarımı onlarla paylaşıyorum. Bir üçüncü stüdyomuzda konuk var, evet. Onu da atlamadan geçmeyelim. Ahmet Ünal kardeşimiz de bizimle beraber. Biz bu programa önce tek başımıza başlamıştık. Evet, sonra abi. Salih Yüzgenç
geldi. Şimdi Ahmet geldi, Salih artık yavaş.
Yok ama şöyle, Salih geldi, Lütfarslan'ı gönderdi. Şimdi misafir olarak alıyor. Şimdi bu iş böyledir. Gönderin de gönderirler bir gün. Ahmet de inşallah. Bugün aslında selam vermeye gelmiş değil mi bugün?
Ya aslında şöyle oldu. Biz bugün burada buluştuk. Yani öyle bir ne yapalım, ne edelim diye. Tabii tevafuken oldu. O da belki ona da sürpriz oldu. Ama iyi de oldu abi.
İnşallah hoş oldu. Geldin Ahmetciğim.
Hoş bulduk abi.
Biraz kendinden bahset bakalım.
Ben Adanalıyım. 96 doğumluyum. İstanbul Üniversitesi'nde ilahiyat okuyorum. Bu sene 3. sınıfa geçtim inşallah. 3. sınıfa başlayacağız bu sene. Genç Dergisi'nde de Salih abimizin yanında yine yetişmeye çalışıyorum yani.
Tamam, Salih abimiz deyince tamam. Programdaki yerini garantiledin. Evet. Bu çok güzel bir bayrak yarışı diye ben bunu görüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle bir stüdyoya bir bismillah demiş oldun, başladın. Yavaş yavaş Salih Usta'nın yanında.
Estağfurullah abi.
Pişeriz beraber.
Biz Lütfü abi yanından. Lütfü abiden alıyoruz. İnşallah sen de Lütfü abiden aldığımızı böyle beraber almaya niyet edebilirsin. İnşallah.
Bir bayrak yarışı diye görüyorum ben. Sonuçta hiç kimse annesinin karnından böyle allame olarak doğmuyor. Hep bir muhitte bulunuyoruz. O muhitlerdeki güzel insanların katkıları, ki bu da silsile yoluyla ta belki ben okuma bilmem diyen zata kadar gider Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun inşallah mesajını, öğretisini ortaya koyduğunu biz böyle kıyısından köşesinden hissettirip böyle aktarabiliyorsak ne büyük bahtiyarlıktır diye ümit ediyoruz. O Eyvallah. Açıdan da burada böyle dönemsel olarak birileri gelir, program yapar. Evet. Sonra kardeşlerine bırakır, onlar kardeşlerine bırakır. Biz hep böyle gördük yani, bu tür şeyleri bir bayrak yarışı gibi gördük, emanettir. Ve özellikle bizim hani Genç Dergisi, Genç Derneği ve o genç adı altında yapılan çalışmalarda hep böyle genç kardeşlerimize fırsat verme, onlara inisiyatif tanıma. Çünkü biz hep yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik ki o hep inisiyatif vermiş, gençleri tanımış, onları bir şekilde cesaretlendirmiş. İşte 20 yaşında vali yapmış mesela. 20 yaşında yine ordu komutanı yapmış. Evet. Ve o insanların olgunlukları gerçekten hiç kimse tarafından da eleştirilmemiş. Bu gençler niye böyle yapıyor diye. Çünkü Efendimizin seçimleri de o anlamda çok anlamlı. Mesela Üsame'yi kendisi vefat anındayken orduya komutan yapıyor. O ordunun da vefatından sonra Hazreti Ebubekir Efendimiz tarafından, ki kendisi de Hazreti Ebubekir o orduda askerdir. Ben diyor halife olarak geri kalayım. Müsaade edersen diyor Ömer de diyor ordunun içerisinde. O da bana diyor yardımcı oluyor. Ona da müsaade edersen alayım geri diyor. O da burada kalsın diyor. Ama Efendimizin o Üsame'ye verdiği ordunun geride kalmasını istemiyor. Ve onu sefer istikametine gönderiyor. Niye Üsame diye böyle baktığınız zaman Üsame Mute'de babası Zeyd'in düşüşünü görmüş bir insandır. Yani Mute'de babasının düşüşünü yani. Efendimiz çünkü önce ona veriyor sancağı. Sonra diyor Abdullah alsın diyor. Cafer alsın diyor. Sonra Abdullah alsın diyor. Ya yani bunların her birisi aslında haberdir yani. Şehit olacaklar. Önce Zeyd nitekim düşüyor. Şehit oluyor. Sonra Cafer-i Tayyar. Önce sağ kolu sonra sol kolu kesilerek. İşte onu Tayyar yani uçarken gördüm diye. Efendimiz de böyle naklen yayındaymış gibi o sahneleri anlatıyor. Üçüncüde de Abdullah bin Revaha'ya Ensar'dan birisidir o. Ona veriliyor. Daha sonra Allah'ın kılıçlarından bir kılıç alacaktır diyor. Nitekim Halid bin Velid alıyor evet. Sancağı ve yaptığı saflarda bir düzenlemeyle karşıdaki orduya bir korku salıyor ve gerçekten de İslam ordusu orada stratejik anlamda bir galibiyetle geri dönüyor. O süreçte işte Zeyd'in düşüşünü oğlu görmüştür. Bu onu işte olgunlaştırmış, bir noktaya getirmiş. Ordu komutanı olabilecek bir kıvamda yani kendisi evet. zaten.
Aldığı sorumlulukla değil mi abi? Evet. İnisiyatifle.
Evet. Mesela Attab diye bir genci yine Mekke'ye vali yapmış Efendimiz. Huneyn'de Hevazin kabilesiyle tutuştukları savaşın sırasında Attab Mekke'de vali. Huneyn'de Hevazin birden böyle bütün çoluğu, çocuğu, kadını işte ganimet şeyleri, eşyalarıyla falan gelmişler. Yani kaçma olmasın diye. Böyle bir ilk anda darbeyle Müslüman ordusunu böyle biraz püskürtüyorlar. Orada özellikle daha yeni Müslüman olmuş Mekke fethiyle ve ganimet heveslisi insanların teşkil ettiği bir grup. İşte bitti Muhammed'in işi bitti, işte öldüler, işte dağıldılar tarzında bir psikolojiyle Mekke'ye koşmaya başlıyorlar. Ve ilk girenler de böyle psikoloji yayıyorlar işte. Yenildik, yenildiler tarzında. Sanki eski düzen yeniden ikame olunacakmış gibi. Orada Attab'ın bir çıkışı var vali olarak. Yani öldülerse onlar. Evet. Allah haydır, la yemuttur. Biz devam edeceğiz diye. Dik bir duruşu var. Nitekim biraz sonra olumlu haber gelecektir. Ama o andaki o psikolojik duruş gerçekten bir gencin belki duruşu. Efendimizin isabetlerinde ne kadar böyle seçimlerinde daha doğrusu. Ne kadar isabetli olduğunu gösteren bir şeydir. Yani böyle sözü yine getirip buraya bağlayalım. Biz de sonuçta bu şuradaki mikrofona bir emanettir. Burada biz ilelebet konuşacak değiliz. Bunu konuşacak kardeşlerimiz, arkamızdan gelecek kardeşlerimiz. Onlara biz şu an söylediklerimizi gönüllerinde makes bulacak şekilde aktarabilmekle mükellefiz. Onlar da inşallah sonraki kardeşleri de yine bu sözü bir Efendimizin bir emaneti olarak aktarmaya gayret edecekler. Önemli olan liyakattir. O söze layık olmaktır. Çünkü o sözün yeri sadece zihin değildir. O sözün yeri kalptir. Kalpten kalbe akan bir sözdür. Kalplerden akan bir menfez vardır. Nur menfezi, o menfez işte. O altınoluk diye ifade ettiğimiz de aslında odur yani. Altınoluk. Yani Kabe'deki sadece altınoluk değil. Orada hani Osmanlı ecdadımızın yapmış olduğu yağmur sularını tahliye için yapılan oluk sadece altın olduğu için hem ona işarettir, Kabe'dir. Bir de onun bir anlamı daha var. O altın oluk Türkiye'nin secde ettiği cephede olan
kalıyor. Evet.
Evet, o da mesela çok güzel bir böyle bir simgesel bir anlamı var. Ama daha önemlisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri bu ak pak nur dini, bu efendim arı duru sözü bize aktaran bir oluk var. Bir altın oluk var işte. O işte altın silsile, büyükler, Allah dostları, onların efendim sadece sözleriyle değil, halleriyle, hayatlarıyla aktardıkları bu dinin temsili noktasında en önemli şeydir, karinedir. Biz ona işte yaklaşabildiğimiz, onları anlayabildiğimiz, onları temsil edebildiğimiz ölçüde buralarda bir kıymet söz konusu olabilir. Biz kendi kardeşlerimize de bunu aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü büyüklerimizden, abilerimizden de bunu gördük.
Eyvallah abi. Bu özellikle bunu yaparken de abi, aktarırken de hani benimsenen metot çok önemli oluyor herhalde. İlk siz de hatırlıyorsunuzdur. Radyoda programa başlamadan önce siz devam ediyordunuz radyoda. Ben hani abi girmeyeyim bu işe, beceremem, konuşamam demiştim. Siz de Salih'cim denize girmeden yüzmeyi öğrenemezsin, boğulmadan yüzmeyi öğrenemezsin demiştiniz. O günden beri de buradayız Ahmet.
Şimdi yüzmenin bir şeyi var, bir klasik, bir eğitici alır sizi. İşte önce nasıl denizin üzerinde durulacağını öğretir. Evet. Onda da nefes talimi çok önemlidir. Diyelim bu böyle klasik işte 3-5 gün, 15 gün süren bir şey diyelim. Bir de pratik ve kesin bir çözüm var. Onu genelde çok uğraşmak istemeyenler yapıyorlar. Geçiyorlar çocuğun arkasına. Şöyle bir itiyorlar.
Ya da kolluk veriyorlar.
Yok, kolluk şey değil. Ha, evet. Direkt atıyorlar denize.
Tamam, direkt kendi öğrensin.
Direkt kendisi tamam. O anda.
Ya, lütfen uğraşmak istemedi. Ahmet bize.
Biz de mikrofona böyle oturup da ya sen ses talimi yap. Şöyle efendim şey talimi yap. Buna vaktimiz şu an yok. Direkt ya. Ahmet de bugün öyle yaptık. Şimdi denize attık. Nasıl düşünüyorsun Ahmetciğim?
Yani aslında böyle heyecanı kırabildikten sonra bu tür şeyler yapılmayacak değil. Yani kendimde o özgüveni buluyorum Görüyorum yani. İnşallah hayırlı olur abi. Çalışacağım yani. İnşallah. Konuda kendimi geliştirmeye. İnşallah tamam. Hayırlı olur.
Hadi hayırlısı olsun bakalım. Bu böylece bir genç program olsun bu da sonuçta.
İnşallah
yani.
Tabii tabii.
Daha böyle evet. Hasbihal tarzında.
İnşallah abi. Çok güzel oldu bugün. Böyle bir giriş yapmak da bizim için iyi oldu.
Bitirelim o zaman. Yani dilerseniz. Güzel bitirelim o zaman.
Tamam. İlk bölümü böyle sonlandıralım. Eskiden bölüm de vardı. Şu an bölüm de yok abi. Direkt devam ediyoruz.
Tamam malum. Devam edelim.
Dilerseniz sorulara geçelim abi. Çünkü sosyal medyadan bu hafta içerisinde programımızın konseptlerine dair, gündemine dair soru talebinde bulunmuştuk. Geri dönüşler de oldu. Hemen sorarak başlayabiliriz.
Hay buyurun.
Şöyle bir soru var abi. FETÖ Nur cemaatini kullanarak dindar insanlara güven verdi ve onları kendine bağladı. Bu olaylardan sonra insanların cemaatleri güveni azaldı ve artık hepsine şüpheyle bakmaya başladılar. Bir daha dinin kötü amaçlara alet edilmemesi ve bu şekilde kandırılmamak için kendimizi nasıl yetiştirmeliyiz? Cemaatlere tavrımız, yakınlığımız ne şekilde olmalıdır? Bir soru daha var. Cevaplayıp mı geçelim abi? Merve Karabulut.
Şimdi onunla ilgili tabii bunları ben böyle bir uzman edasıyla... Evet. Bir bu konuda bir ahkam kesecek konumda değilim. Bunu baştan ifade etmiş olayım. Arkadaşlarımızın hüsnü zanlarına çok böyle saygı duymakla beraber zaten ortada çok insanlar bu konularla ilgili
konuşuyorlar,
sözlerini ifade ediyorlar. Biz de kendi görüşlerimizi bu konuda ifade edelim bu çerçevede. Ben bu ihanet çetesinin özellikle işte 15 Temmuz'da ortaya çıkan ve iyi ki ortaya çıkan bu çetenin faaliyetlerinin aslında sadece orada bahsi geçen Nur cemaati diye ifade edilen cemaati değil, muazzez dinimizi kullanarak ortaya konmuş bir yapı olduğunu ve burada da sadece işte elebaşı gibi bir takım insanların bunda girişim şeyinin payının sadece onlarla sınırlı olmadığını düşünüyorum. Ne demek istiyorum? Bu işte din anlayışını sadece onlarla hasedenler, sadece onlarla sınırlayanlar da mesuldürler. Yani inanan da mesuldür bu anlamda. Yani işte kandırıldı. Bizim zaten muhtaç olduğumuz İslami anlayış, ferdi ferit yetiştirmek üzere efendim Allah Resulü'nün işte o sırrı tefrit diye Hazreti Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ifade ettiği, yani biriciklik sırrına ermiş insanlar, müminler, Cenab-ı Hakk'a kul olma vasfına haiz, aziz, muazzez, onurlu efendim insanlar yetiştirme davasıdır İslam davası. Yani tek tek böyle insanları ümmet haline, ümmet cesametinde, ümmet cesaretinde ve ümmet efendim celadetinde insanlar olarak yetiştirme davasıdır bu dava. Dolayısıyla gelip de iradesini bir yere bağlamış, tamamen efendim böyle tırnak içerisinde yanlış teslim olmuş, yanlış rağım olmuş insanların sadece evet. Bu işin elebaşıları diğerlerini hipnotize etmiş ya da kendisine cezbetmiş insanlarla sınırlı değil, ona inananların da en az onlar kadar mesul olduğu kanaatindeyim. Burada işte tam işin nirengi noktası nedir biliyor musun Salih'ciğim? Biz gerçekten Allah'a kulluktan ne anlıyoruz? Bu kulluğu ortaya koyarken nasıl bir yöntem ortaya koyacağız? Evet. Bunun tezahürleri nelerdir? Allah'a kulluk hakikaten onurlu bir duruş sahibi olmayı gerektirir. Allah'a kulluk diğer bütün fanilere ve diğer bütün yapılara kulluğu reddeden bir onurlu duruştur. Allah'a kulluk turnikeden tek başına geçeceğini bilmektir. Turnikeden tek başımıza geçeceğiz. Turnike bizi tek başına geçirecek ve Rabbimizle teke tek muhatap olacağız. Evet. Fürada diyor ayet-i kerimede. Fürada, fert oradan geliyor zaten. Yani biz sizi nasıl tek başınıza yarattıysak yine tek başınıza sizinle muhatap olacağız diyor. Şimdi tek başınıza muhatap olmak demek, ben sana gençlik verdim. Şöyle nimet verdim.
Evet.
Şunu verdim, bunu verdim. Bakın Sağralı bir kadının hikayesi var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor Sağralı bir kadın. Diyor ki ya Resulallah diyor. Benim diyor sağram geldiği zaman oram buram açılıyor diyor. Ben bundan diyor bizarım. Lütfen dua edin. Allah benden bu illeti alsın. Bakın Efendimiz orada dua edeyim Allah senden bu illeti alsın demiyor. Diyor ki sabredersen cennet var. Sabredersen cennet var. Dilersen dua edeyim. Ama sabredersen cennet var. Allah'ın bize verdiği bir takım nimetler var. Vermedikleri de var. Bunlarla beraber aslında herkes Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluk içerisinde. Ve bu ferdi bir sorumluluk. Şimdi dönüp bana verilenler nelerdir? Verilmeyenler nelerdir? Bunları kıyas edip tek başımıza ben acaba nerede duruyorum Cenab-ı Hakk'a kulluk noktasında? Ne yapabilirim? Bu dünyada bu kadar insan içerisinde artı bir olarak gelmenin bana yüklemiş olduğu mükellefiyetler nelerdir? Çünkü sana verilen bana verilmemiş, bana verilen sana verilmemiş. Ortada herkese özel bir formül var. Herkese özel ama. Herkesin özel bir misyonu var bu anlamda. Hakkında bir murat var yani. Allah'ın hepimiz hakkında ayrı bir muradı var. Yani bu kadar insan içerisinde ya bir tane de Salih gelsin, bir tane de Ahmet gelsin diyen Cenab-ı Hak. Acaba bununla ne murat etmiş olabilir? Bunu ben bulamam. Bunu ancak Salih'in kendisi, Ahmet'in kendisi bulacak. Lütfi'nin kendisi bulacak kendi hakkındaki muradı. Bunu da takdir edersin ki insanın iradesiyle, aklıyla, fikriyle, gönlüyle, kalbiyle oturup ellerinin arasına aldığı başıyla böyle bir muhasebeden sonra ancak varabilmesi mümkündür.
Evet.
Ona birileri ancak bir şeyleri işaret edebilirler. Bu nedir işte? İşte bu bize bu dünya hayatında Cenab-ı Hak'la teke tek yürütmemiz gereken bir ilişki olduğunu gösterir ki burada bu ilişkinin yürütülmesinde kişi kendi mesuliyetini, kendi durduğu yeri iyi idrak ettikten sonra işte ancak ondan sonra yani fert olduktan sonra dönüp ya ben acaba bu Allah'a karşı mükellefiyetlerimi nasıl yerine getirebilirim diye irade sergileyebileceği bir takım yollar aramaya başlar. İşte mürit dediğimiz insan.
Hakiki mürit yani.
Mürit dediğimiz insan işte irade koyan demektir. Ya ben seçeceğim arkadaş bundan sonra. Kimle beraber olmalı lazım? Şunlarla, niye bunlarla berabersin? İşte salihler bunlar, sadıklar bunlar, güzel insanlar. Allah için her biri ferdi anlamda sorumluluğunun farkında. Tek kalsa da Allah'a karşı kulluğunun farkında, cemaat içinde kalsa da, kitle içinde kalsa da, garpta olsa da, şarkta olsa da, nerede olursa olsun o kulluğunun farkında insanlar bunlar. Ben onlarla beraber olmayı seçiyorum, irade ediyorum. Hani çok sorgulanır ya, mürit, işte iradesini teslim etmiş insan. Hayır, mürit irade etmiş insandır, seçmiş insandır. Yani ben bu insanlarla beraber yürümem lazım çünkü onlar benim Cenab-ı Hakk'a olan kulluğum noktasında, Cenab-ı Hak'la beraberliğim noktasında bana lojistik destek sağlayan, kendileriyle kendimi seyrettiğim aynalar mesabesinde, salihler ve sadıklardır, hakkı emrederler, kötülükten nehyederler, emr bil maruf nehyanil münker bunların hayatının vazifesi olmuştur. Ve her birinin derdi vardır. Hangisi, bu hangi derttir bu derdin temel üssül esası? Bu derdin üssül esası Allah'a güzel kulluktur. Ve hepsinin dönüp de bu derdi satın aldığı, bu derdi kendisinden menkul yani kendisine izaf ettiği merkezde bellidir. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun da kızı Fatıma'ya söylediği, kızım Fatıma babanın peygamber oluşuna güvenme. Ya da işte efendim kendisinden böyle cennette komşuluk isteyen bir sahabisine bana secdelerinle yardım et deyişi mesela. Yakıtı taşlar ve insanlar olan günden kendinizi koruyun ayeti geldiği zaman ailene, ailenle beraber ateşten korunun emri geldiği zaman Efendimiz aylarca kızı evet. ve damadının evinin kapısına gidip kapıyı çalıp onları sabah namazına kaldırmıştır. Ya yani burada bir muhtaçlık ilişkisi varsa ve muhtaçlık noktasında alemlere rahmet olarak göndermiş Peygamber Efendimiz en muhtaç olarak kendisini görüyorsa bakın burada şey vardır işte o ferdi sorumluluğu atlamamak gerekiyor. Mescitte yeni mescid inşa ediliyor. Herkes bir şey taşıyor. Efendimiz de taşımak istiyor ve taşıyor da. Aman ya Resulallah siz buyurun istirahat buyurun biz taşıyalım. Allah'ın rahmetine diyor. Ben de en az sizin kadar muhtacım. Bu nasıl bir şeydir ya?
Evet.
İşte bunu biz yani önümüze aldığımız zaman. Şimdi Enes radıyallahu anh geliyor diyor ki ya Resulallah diyor, öbür tarafta ben seni nerede bulacağım? Efendimiz buyuruyorlar ki Sırat'ın yanına gel. Sırattan hepimiz geçeceğiz ya. Ben de geçeceğim yani. Sen de geçeceksin, ben de geçeceğim. Oraya gel. Orada bulamazsam ya. Mizana gel o zaman. Ben de çünkü o sorguya gireceğim. Sen de gireceksin yani. Hep beraber. Bu işte sorumluluğu insan kendi nefsinde hissetmeli. Ve bu iradenin, kalbin, gönlün böyle yani hiçbir şeysiz teslim edilemeyeceğini başkalarına, Allah'la birebir o tür bir ilişkiye girmenin ki biz bunu Seyyidül İstiğfar'da görüyoruz Salih. Yani istiğfar kelimelerinin en güzellerinden bir tanesidir o. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abdük ve ene ala ahdik diye başlayan bir istiğfar cümlesidir. Yani Allah'ım sen benim Rabbinsin, Rabbimsin. Ben senin kulunum. Beni sen yarattın. Ve ben senin sözün üzereyim, vaadin üzereyim. Yani bu bir şeydir yani. Ahittir. Anttır yani. Dönüp de Allah'a biz bir söz verdik.
Evet.
Dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bela. Evet sen bizim Rabbimiz. Bu dünya işte bu sözümüzü hatırlamanın, ona uygun yaşamanın ve onun o sözü doğru ifade edebilmek, yerine getirebilmek için imkanların aranması gereken bir yerdir. Bu bir cemaat içerisinde oluyorsa, salihlerin ve sadıkların içerisinde oluyorsa, amenna ve saddakna. Bulabiliyorsan böyle güzel insanları,
bırakma.
Bırakma.
Evet.
Ama bulmak için o iradeyi sergilemek gerektiğini, neyi araman gerektiğini de bileceksin. Diğer türlü önüne gelen her şeyi bulduğun zannedersin ki aslında aradığın o değildir.
Bu o zaman abi sorduğumuz soru yani genel hatlarıyla bir irade ortaya koymak gerektiğiyle cevap veriyoruz.
Kesinlikle irade ortaya evet, koymak
gerekiyor. İrade ortaya koymamız lazım.
Yani kendi klasik tasavvuf metinlerinde de derler ki mesela bir mürşid arayacaksın tamam güzel taharri. Yani şey yapacaksın yani. Sorgulayacaksın. Hakikaten mürşid midir? İrşad edici midir? Kendisi yolu izlenecek insan mıdır? Kaldı ki modern hayatta. Yani mürşide tabi olmak meselesini de sorgulamamız gerekiyor. Modern hayatta. Hani eskiden tekkeler varmış. Belli efendim eğitim, öğretim yöntemleri içerisinde bir kurum bu sonuçta. Ve o kurumun hayatta bir tekabül ettiği bir yer var, bir boşluk var. O boşluk içerisinde o kurum belli bazı insanların, belli bazı zamanlarda gelip işte Şeyh Efendi ile temas ettiği, yerken, içerken, otururken, kalkarken, sohbet ederken böyle temas sonucunda bir terbiye sürecine girdiği bir efendim yöntem diye oldu. Bu modern hayatın içerisinde bu kadar mesafelerin kısaldığı ve bir taraftan uzaklaştığı, bu kadar iletişim imkanlarının arttığı bir ortamda acaba nasıl bir mürit mürşid ilişkisi olabilir? Bunu bir kere önce sorgulamak lazım ve orada da şunu her zaman görmek lazım. Mürit ifadesinin altını hep çiziyorum ben. İrade eden demek. Mürşidine yakınlık koyan veya yaklaşan veya uzaklaşan da müridin kendisidir. Yani bu anlamda istifadenin birinci unsuru müridin kendisidir. Yani istemesi gerekiyor, arzu etmesi gerekiyor ve ne isteyeceğini bilmesi gerekiyor. Oralarda da niyet çok mühim, şer-i şerifin arzu ettiği o çerçeve çok mühim, mürşidiyle olan irtibatını mümkün olduğu kadar o şer-i şerif çerçevesinde kurarsa ve oluşturursa ki zaten hakiki mürşid de başka türlü bir çerçeveye müsaade etmez. Oradan istifade olur salih ve sadıklarla beraber olmak. Çünkü ayet-i kerimede ifade ediliyor. Sadıklarla beraber olun diyor yani. Sadık olarak kalmanın yolu sadıklarla beraber olmaktır. Muhittir, çevredir, ortamdır. Hani ortam oynatıyor diyor ya.
Evet.
Onun gibi yani. Ortam da sonuçta insanların bir yere gelmesine yol açıyor. Şimdi Safranbolu'ya gittik. Safranbolu'da safran bitkisi var. Çok kıymetli.
Evet.
50 kilometrelik bir havzada yetişiyormuş. Yani 51. kilometrede yetişmiyor. Niye? Orası muhit işte. O muhit içerisinde o safran bitkisi yetişiyor. Şimdi insan da böyle yani. Evet. Sonuçta bir sirayet edici bir özelliği var. Beraber olduğumuz insanlardan hal alıyoruz, tavır alıyoruz, davranış alıyoruz, terbiye alıyoruz. Bak 15 Temmuz gecesinde ben çok şahit oldum. İşte bir kan gördüğüm zaman bayılan insandım ben diyor. Bomba düşüyor yatıyoruz diyor. Oradan taşıyorlar diyor. Hiç kan her taraf diyor kan revan oldu diyor. Hiç işte tam ortamın oluşturduğu bir şey işte. Evet. O psikoloji içerisinde. şey yapmadı kimse. Tın bile demedi yani. İşte, yani ortam çok mühim. Yani irade koymak evet. lazım. O Merve arkadaşımıza, evet. kardeşimize
sorduğu soruya cevap olarak. Evet. Bir diğer soru da abi şöyle. Türkiye dünyada kendini yeni bir yer ediniyor diye bir yorum da var. Bütün milletler Türk milletinin imanını ve cesaretini gördü. Unutmayın vazife bitmemiş, yeni başlamıştır diyorsunuz. Burada sizin CHF Ağustos sayısındaki yazınızdan bahsediyor. Peki biz gençlerin yeni dünya düzeninde, yani Türkiye'nin edindiği bu rolde vazifelerimiz nasıl olabilir diye, sorumluluklarımız nelerdir diye sormuş. Genç dergisinin aslında, genç dergimizin bu ayda böyle bir kapağı var. Malum abi, kıyamettik artık oturmayacağız diye sizin yazınızın başlığı hem kapak sloganımız oldu. Burada mesela cevap olarak...
6 tane vazife var. Evet. Yani ben onu yazdım zaten. Hı hı. Genç dergisinin Ağustos sayısında. Kıyamettik artık oturmayacağız.
Bunun yazısına. Cevabı aslında yazı bizim, yani gençteki yazıda var aslında.
Evet.
Tam anlamına
evet.
geçiyor.
Yani onu tabii okumayalım şimdi. Çok evet. uzun sürer de. Orada 6 tane şey yaptım ben. Vazifeden bahsettim. Muhtemelen önümüzdeki sayılarda da bunları, o vazifeleri, yani üzerimize düşenleri daha doğrusu irdelemeye, konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü muhtaç olduğumuz şey budur şu anda. Yani tamam, 15 Temmuz'da çok destansı bir şey yaşandı. Bundan sonra ne yapacağız? Ne yapmamız lazım? Nasıl bizi bir şey bekliyor? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık çölde kalmış adama kimse yardım etmeyecek. Çünkü çölde yardıma muhtaç olduğunu gördüğümüz o insan kendisine yardım edene ihanet etti. Artık bundan sonra din, mukaddesat, cemaat, hizmet, himmet gibi kavramlar maalesef çok böyle yara aldı. Bunu anlatan, bunu çağıran, emri bil maruf nehyanil münker vazifesini yapan insanlar, başta Diyanet Kurumu olmak üzere, artık bu işin psikolojisini, bu işin efendim ortamını sağlamadan sözün ulaşamayacağı bir vasatın oluştuğunu görmeliler yani. Bu eskiden beri böyleydi. Medya da zaten bunu kullanıyordu. Fakat şimdi çok daha acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Ben hemen o vazifeleri birer cümleyle ifade etmiş olayım. Arkadaşımızın o sorusuna istinaden. İlk vazifemiz artık bir savaşın olduğunu, başladığını, bir cephe açıldığını görmektir. İlk vazife de bu cepheyi terk etmemektir. Cephe, millete karşı açılan savaşta milletin yanıdır. Millet kimdir peki? Hakkın, hakikatin, onurun ve namusun efendim yanında canını bir an bile feda etmekten çekinmeyen insanlardır. Milleti biz böyle görüyoruz. Şimdi bu milletin böyle bir duruşunu 15 Temmuz'da gördük. Yani 35-40 senedir elit hizmeti yaptığını gördüğümüz, söyleyen, bunu söyleyen. Ve gördüğümüz gerçekten hep %1'den adamları devşirdiler. %1'lerdeki
yani. En başarılıları seçtiler.
Evet, en başarılıları seçtiler. En böyle parlak çocuklara oynadılar. Ondan sonra.
Zengin ailelerle ilgilendiler.
Evet. Bu ekip 15 Temmuz'da Sabri diyorum ben ona, Sabri. O tankın altına yatan Sabri. Sonuçta bir yerde çalışan bir arkadaşımız. Urfa İlahiyat'ta okurken yine bir FETÖ'cü hocanın gazabına uğrayıp okulu bırakmak zorunda kalmış. Biliyor musunuz Sabri? O tankın altına yatan, iki tankın altından geçen Sabri. Öyle bir okumamışların, onların tabiriyle marabaların, yatırım yapılmayacakların tokadıyla yerle bir oldular. Allah kalbi kırıkların yanındadır. Mazlumların, gariplerin ortaya koyduğu aksiyon, elitlerin, seçilmişlerin, üzerine yatırım yapılmışların efendim ortaya koyduğunun yanında efendim
yerle bir oldu. Bu şeydi abi, malum örgütün, malum yapının internet üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalı var. Hala da devam ediyor zannediyorum ki şu an. Oraya tabii bunlar Amerika'dan ya da çeşitli ülkelerden yayın yapıyorlar artık. Oraya 15 Temmuz'dan yaklaşık bir ay önce kadar bir profesör, siyasal bölümler profesörüymüş, siyaset profesörüymüş, yorumda bulunuyordu. İşte sunucu soruyor, program yapımcısı. Diyor ki ya, diyor, Türkiye'de böyle bir darbe falan olsa mesela, diyor. İzlemişsiniz de siz de abi. Ya nasıl bir reaksiyon olur acaba? O şeyde diyor ki profesör, sözlü profesör. Ya diyor, ben siyaset profesörüyüm. Bana soracaksın ya, ben profesörüm. Emin ol diyor, şu an diyor yani hükümetin yanında yer alanlar, sözde Müslümanlar, siyasal İslamcılar diyor, hayatta mümkün değil sokağa çıkmazlar diyor. Onlar korkaktırlar diyor. Onlar işleri olmaz diyor. Tam yani kendi dediklerinin cevabını almış oldular yani gerçekten. Evet,
bütün analizleri yerle biden, evet. bir eden millet. Şimdi ben yalnız şurada bir şey söyleyeceğim. Haçova Meydan Muharebesi'ni Osmanlı tarihini bilenler bilirler. Buradan da bütün genç kardeşlerimize o meydan muharebesini özellikle okumalarını tavsiye ederim. Osmanlı padişahının son kez katıldığı savaştır o. Yani ondan sonra hiçbir padişah bir savaşa katılmamış. O savaş gerçekten bir şeydir. Dönüm noktasıdır. Hangi anlamda? Ordu ricat ediyor. Kaçıyor tabiri caizse yani. O arkadaki yamaklar, aşçılar, temizlikçiler, yani destek kıtası hükmündeki ordunun böyle lojistiğiyle uğraşan o işte efendim sıradan insanlar.
İkmalci mi diyorlar?
İkmalciler ama. İşte alıyorlar ellerine kepçelerini, kazmalarını, küreklerini ve bir destan yazıyorlar. O gün Osmanlı ordusu büyük bir zafer kazanıyor ama bu askerin zaferi değil. Arkadaki o destek kıtalarının, ikmalcilerin, aşçıların, yamakların zaferi. Ben 15 Temmuz'u biraz da böyle görüyorum. Ve tamam destandır ama bir tarafından baktığın zaman da hali pür melalimizdir. Oturup ellerimizi kafamızın arasına alıp düşmemiz gereken bir vehamet tablosudur. Yani biz niye onlara, o sabrilere, o işte efendim sonuçta ekmeğinin telaşındaki insanlara muhtaç olduk? Nereden geldik de biz bu şu anda bu sıkıntıyı yaşadık? Bunu bundan sonraki süreçleri anlamak için ilk elde cevaplamamız gerekiyor. Biz ne hata ettik de bu efendim en son başvurulması gereken mercilerin, ki vatan, milletin kendisidir, onların efendim bir şeyiyle himmetine muhtaç olduk. Çünkü esas vazifesini yapması gerekenler yapmadılar. Burada da efendim bir mim koyup geçiyorum. Bu çünkü birazcık Zülfiyar'a dokunan bir konudur.
Evet.
Bu konunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vazifelere müsaade edersen devam edeyim.
Buyurun abi, tabii.
6 taneyle hemen hızlı geçelim. İkinci vazife şu an önümüze açılan cephede cihadımızın manasını idrak etmektir. Hep dedik ki dünya bizi bekliyor. Şu anda salihlerin varis olacağı mesut günlere doğru ivmesi artan bir hızla ilerliyoruz. Bugüne kadar bize biçilen rollerin hiçbirisini kabul etmedik. Kendi elimizle kendi göbeğimizi keseceğiz dedik. Son 10 senedir üzerimize yağmur gibi yağan belalar da bu yüzden geldi işte. Bundan sonra da devam edecek. Bundan sonra daha sıkıntılı olacak. Ama bunu bir kere görmek ve güçlü olmak, vazifemizi bir hakkını ifa etmek ve büyük oynamak zorundayız. Büyük oynamak zorundaysak gençler, kardeşler oyunla oyuncakla artık vakit kaybetmesinler. Vazifelerini müdrik olup yola düşmesini bilsinler. Üçüncü vazife hakikaten Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olmaktır. Yanımız ümmetin ve milletin yanıdır. İzzet, onur ve dik duruş Allah ve Resulüne aittir. Bunları arayan mazlum ve mağdur Müslümanların yanını arasın. İzzeti, onuru dünya müstekbirlerinin, müstevlilerinin yanında arayanlar, bakın nasıl büyük bir tokat yediklerini evet. Fark etmediler. Hala fark etmediler. Bunu yapanlar içinden çıktıkları ümmete ve millete ağır beddualar da ettiler. Ama darmadağın oldular. Bedduaları kendilerini vurdu. Esas güç ve kuvvetin yanlarında güç ve itibar aradıklarında değil, kalbi kırıkların yanında olduğunu hala fark edemediler. Biz ama yerimizi bilelim, şahitliğimizi idrak edelim. Dördüncü vazife, maddi bir kıyam oldu o gece. Ayağa kalktı millet. Bunun manevi bir kıyamla da desteklenmesi gerekliliğidir. Gece hayatımız, kulluğumuz, efendim Allah'a olan merbutiyetimiz, raptiyetimiz, bağlılığımız bizim inşallah dünyaya doğru yürüyüşümüzü destekleyecek ve bizi teyit edecek unsurlardır. Biz kulluk yapmaya geldik dünyaya. Ayağa kalkmaya, birilerini böyle tokat atmaya değil, kulluk yapmaya geldik. Ama kulluk tokat atmayı da gerektiriyorsa ondan da sarf-ı nazar edemeyiz. Bu belki zaman o zamandır ama asıl olanın kulluk olduğunu, Allah'a bağlılık olduğunu ve esas hürriyetin de Rabbimizin yanındaki şerefte, izzette, onurda olduğunu, ona bağlı kulluğun bizi bütün diğer esaretlerden kurtaracağını fark etmekte olduğunu hatırlamamız gerekiyor. Burada şöyle bir cümlem olmuş. Rabbimiz Allah, ismimiz Müslüman, kitabımız Kur'an, rehberimiz Nebi-i Zişan, derdimiz son nefeste selameti imandır. Cemaat arayan buraya girsin. Yani parola arayan bunu parola kendisine edinsin. Beşinci vazife de içi dışı bir şeffaf hesap sorabilir ve hesap verebilir Müslümanlar olmaktır. Yani biz hep emin olmak zorundayız. Evet. Efendimizin o Muhammedül Emin sıfatı kendisine cahiliye insanları, kendisine hiç güvenilmeyecek, kendisinden efendim en ufak bir yani sırtlanlar gibi Mehmet Akif'in ifadesiyle insanlar tarafından verilmiş bir şeydir. Sıfattır yani Muhammedül Emin. Yani biz o emaneti hakikaten bir hakkını ifade etmek ve eminler olmak zorundayız. Belki bu son olayların en çok sarstığı kurumlardan bir tanesi emanet kurumudur. Bunu şey yapmamız lazım. Önemsememiz lazım.
Öyle bir soru
lazım.
Da var aslında evet. Zaten. Birazdan geliriz.
Onu soralım o zaman. Nasıl bir soru?
Şimdi şöyle bir soru var abi. Lütfü abimize sormak istiyorum demiş Hasret Ali Genç. Yaşadığımız süreçlerden sonra birçok hayati kavram manasını kaybetti. Mesela hizmet, himmet, cemaat, kanaat, irşat gibi sizin az önce değindiğiniz konular. Bu kelimeleri hangi kelimelerle ikame etmeliyiz diye bir soru sormuş aslında ama burada bir yeni bir jargondan da söz ediyor. Yani bunların, bu kavramların yerini başka kavramlar mı alacak? Biz bunları olan güvenimizin tekrar canlanabilmesi için belki de. Belki bize sorun olmasa bile etrafımızdaki insanlar ya da meydan etkisiyle yapıların, camiaların tekrardan belki ele alınması mı gündeme geliyor gibi şeyler var.
Şimdi burada
bu zor bir şey.
Zor bir şey. Gerçekten zor bir şey. Belki biraz daha hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yıllar sonra tekrar bahsi geçtiğinde ben bugün de olsa aynı tür bir oluşumda yer almak isterdim dediği hılful fudulu hatırlamamız lazım. Yani bir tür erdemliler hareketi şeklinde. Orada ben çok mesela o hılful fudulu çok dikkatimi çeker. Yani Mekke'de bir dışarıdan gelmiş birisinin malını gasp ediyor Mekke'nin zenginlerinden bir tanesi. O da çıkıyor Ebu Kubeys Dağı'na böyle bir feryat ediyor tabiri caizse. Diğer zenginlerden bir kısmı da diyorlar ki ya bu bize yakışmaz, Mekke'ye yakışmaz. Bu ileride bizim belki iktisadi anlamdaki efendim buradaki biricikliğimizi de halel getirecek bir şeydir. Ne yapalım? Biz buna karşı bir tür erdemliler hareketi başlatalım. Ve diyelim ki şeyi alalım yani. Bu mazlumun hakkını zalimden alalım. Hakikaten de ilk icraat olarak o şeyi alıyorlar, malını veriyorlar mazlumun hakkını. Orada üç tane karar alıyorlar Salih'cim. Yani bana çok ibretlik geliyor yani. Çok ilginç kararlar onlar. Bunun ben Efendimizin hani İslam devleti kurulduktan sonra bile böyle bir şey olsa yine içinde yer alırım dediği şeyin de bu üç esaslı olduğunu, üç kararda olduğunu düşünüyorum. Diyorlar ki Mekke'de ister oranın halkından olsun, isterse dışarıdan gelen insanlardan olsun bir kişinin zulme uğradığını gördükleri zaman onunla birlikte olacaklardı. Bak zulüm varsa bir yerde biz mazlumun yanındayız. Şimdi birinci esas bu. Herhangi bir zulüm vakası gördüğümüz takdirde yanında yer alacağımız insan zalim değil, mazlumdur. Mazlumun yanında olmak bir. İkincisi, hılful fudul alınan ikinci karar, mazlumun hakkı zaliminden alınıncaya kadar zalimin karşısında olacaklardı. Yani mazluma hakkı iade edilinceye kadar mazlumla bir tek el gibi yek vücut olacaklardı. Şimdi sadece mazlumun yanında olmak yetmiyor, zalime karşı da olmak da gerekiyor. Evet. Onunla mücadele etmek de gerekiyor. Bu da ikinci prensip. Üçüncüsü de deniz bir tek tüyü ıslatıncaya kadar Sebir ve Hira dağları yerlerinde kaldığı müddetçe ve maişette yani mali durumda tam bir eşitlik sağlanana dek bu maddeler geçerli olacaktı. Şimdi yani maişette tam bir eşitlik sağlanana kadar ifadeleri sanki böyle bir iktisadi eşitlik, iktisadi evet. Adalet bir tür böyle şey yani nasıl diyelim? Hani sosyalist bir şey gibi böyle çağrıştırıyor. Değil mi Ahmet? Evet. Orada bir şey var. Büyük bir iddia var yani. Bu oluncaya kadar biz zalimin karşısındayız, mazlumun yanındayız. Şimdi bu tür temel ilkeler aslında her dönem aynı. Ha bunun adı değişmiş olabilir. Kışır, kabuğu değişmiş olabilir. Görünümü değişmiş olabilir. Ama öz sonuçta aynıdır. İnsanların iki temel ihtiyacı var. Bir tanesi özgürlük, hürriyet. Diğeri de refah. Yani bir ekmek kavgası,
evet.
Bir de hürriyet kavgası. Şimdi bu ikisini temin eden her sistem makbuldür, muteberdir. Bak bu ikisini temin eden sistem. Ama bunu kimin için yaptığın önemli. Bunu Allah için yapan hakikaten Allah'ın hakkındaki muradına ulaşmış ve dini Allah'a tahsis ederek yeryüzünde onun hakimiyetini sağlamış olur. Burada bize düşen işte bu üç esası: zalimin karşısında olmak, mazlumun yanında olmak ve insanlar arasındaki bu tür adalet sağlanıncaya kadar gayrete devam etmek. Hılful füduldaki bu esasları biz temin etmeye çalıştığımız müddetçe Allah'ın izniyle ben İslam'ın yeryüzündeki muradının tahakkuk edeceğini, bununla ilgili insan üzerine terettüp eden vazifelerin ifa edileceğini düşünüyorum. Tabii Hasret Ali'nin söylediği şey çok önemli. Hı hı. Şu an ortaya konan bu ihanet çetesinin, ortaya çıkan ihanet çetesinin icraatları bir nasıl diyelim, bu dini kavramları
içini boşalttı biraz.
Evet. Büyük bir oranda zarar
hatta
verdi.
Hatta abi geçtiğimiz günlerde Esenler tarafında bir yerdeydik, bir meydandan geçiyorduk. Orada konuşma yapan, sahnede konuşma yapan zatın şöyle bir şey dediğine şahit olduk ve yani gerçekten yıkıldık yani böyle. Dedik ki seviye bu kadar düşmemeliydi dedik yani. Orada dedi ki hadi şimdi FETÖ'cü testi yapacağım dedi. Şimdi size FETÖ'cü testi yapacağım dedi. Eğer dedi A şıkkı size yakın geliyorsa FETÖ'cüsünüz. B şıkkı geliyorsa ortadasınız. C şıkkı yakın geliyorsa dedi reisçisiniz dedi. Yani reisçi işte hükümetin tarafında olanlar reisçi olarak zaten Erdoğan olarak baktı. Soru şöyle abi, dedi ki aşağıdaki kelimelerden hangisi size yakın geliyor? Hala unutmadım onu. A himmet, B hizmet, C şehadet. Yani A himmet dersen FETÖ'cüsün, hizmet dersen ortadasın, şehadet dersen reisçisin. Ben yani, üçünü de diyorum.
Bu ne kadar popülistçe bir söylem yani, ya Allah Allah.
Öyle değil mi abi? Yani ben bir Müslümanın bir şey. Yani, üçünü de söylüyorum.
Bu işte tam yani gerçeği kanırtmak böyle bir şey işte Salih'cim. Yani tam medyada böyle çalışıyor şu anda. Ondan sonra gazeteci mantığı da böyle çalışıyor. Ya himmet de bizim, hizmet de bizim, şehadet de bizim kardeşim. Yani üçü de bizim yani. Bunların birini birisine niye tercih edelim ki yani? Himmet evladım diyor mesela, geliyor. Himmet evladım diyor. O da diyor ki ona hizmet evladım diyor. Şey, himmet efendim diyor.
Evet.
O da diyor ki hizmet. Yani himmet ne demek? Büyük gaye demek, ufuk demek, yüce. Yücelik yani. Yani bir büyüğün de tabiri caizse şeye evladına, talebesine yönelip gönlüyle onun daha güzel yerlere gelmesi noktasında bir tür böyle şey yapması, yönelmesi demek yani. Hani himmet efendim dediği zaman yani bana gönlünüzü açar mısınız? Benim için dua eder misiniz? Benim bu işte muvaffak olmam noktasında imkanlarınızı seferber eder misiniz? O da diyor ki tamam evladım bunu yapayım ama sen de hizmet et diyor yani. Şimdi bu kavramlar bizim kavramlarımız. Bunları birileriyle biz çöp tenekesine atacaksak birileriyle beraber orada çok büyük bir hata yapıyoruz demektir. Ve son günlerde at izinin it izine karıştığı şu günlerde böyle bir sıkıntı da yavaş yavaş zuhur etmeye başladı. Bundan Allah'a sığınırız. Bunu yapanlar için Allah'a sığınırız. Çünkü bunu yapmak dinin içini boşaltmak demektir gerçekten yani. Tamam belli bazı kavramları bunlar kullandılar ve bu kavramlarla bazı insanları aldattılar. Fakat bu o kavramların kendisine bir halel getirmez ki.
Evet.
Kavram orada duruyor. Yani sen hakka hizmet noktasında, Allah'a hizmet noktasında bir şey yapmak zorunda değil misin? Yoksa evet, bu hizmet bunlar efendim onların işiydi deyip bir tarafa mı atacaksın yani?
Aslında abi bu 15 Temmuz sürecinden sonra benim özellikle şahsi olarak gördüğüm bir şey oldu. Hani bu Volkan Ertit diye bir sosyolog vardı. Bir yazı yazmıştı hatırlarsın. Ahmet Hakan'la bir röportaj yapmıştı da.
Türkiye sekülerleşmiyormuş.
Sekülerleşmiyor demişti.
Kitabımı reddediyorum
evet,
falan.
Evet reddediyorum demişti.
Evet.
Şimdi siz de geçen hafta bir yerde paylaştınız. Mesela bir hanımefendi, normal gayet seküler giyimli bir hanımefendi şeriat bayrağıyla meydanlardaydı.
Evet evet.
Aslında Türkiye şu an bu süreci de yaşıyor yani. Sanki o seviyeye geliyoruz gibi ama diğer taraftan da bunu bahsettiğiniz gibi çok kaşıyanlar, okşayanlar var. Yani böyle sürekli camiaların, cemaatlerin böyle kullandığı kelimeler özellikle kötü gibi. Şimdi tefekküre, tasavvufa da çok fazla şey yapıyorlar artık. Böyle hani kullanmayalım. Hutbelerde, camilerde bile bize sadece Kur'an yeter diyorlar. Ki biz zaten bunu kimse inkar etmiyor ama sırf bu cemaatin, bu malum yapanın kullandığı için karalama şeyi çok devam ediyor ki sorularda dikkat ettiyseniz abi gelen sorularda hep bu minvalde. Yani gençlerin direkt gündeminde olan şeyler bunlar biraz.
Salih'cim ben biraz önce Haçova
evet,
meydan muharebesini örnek vererek bir tehlikeye işaret etmiştim. O birincisi benim bu konuda böyle bu aralar kafamı zihnimi meşgul eden şeyden bir tanesi bu. Birincisi bu. İkincisi de ortadaki bu işte nöbetlerle de birazcık hakikaten belki köpürtülen bir havadır o. Tamam, çok güzel bir kalkışma, çok ciddi bir efendim milletin gerçekten asli damarının, cevherinin ne olduğunu gösteren muhteşem bir manzaraydı o. Ve çok güzel o anlamda sahneler de yaşandı. Şehitlik hikayeleri ibret olarak belki önümüzdeki gençliğin, bundan sonraki belki 3-4 neslin önünü aydınlatacak muhteşem manzaralar ortaya kondu. Buna bir şey demiyoruz. Ve elhamdülillah bu noktada Rabbimize de hamd ederiz. Yani böyle bir hızlı eğitim oldu bu. Yani yıllarca belki tahsil sonucu alınamayacak şeyleri insanlar bir gecede, bir haftada, 10 günde aldılar. Şuur olarak, idrak olarak, efendim bakış olarak, algı olarak. Ancak burada bizim mevcut din algılarımızın, dini anlayışlarımızın eğer bir tahribi devam ediyorsa biz gerçek dersi almamışız demektir. Hakiki ders ortaya konan bu ihanet çetesinin siyasete, güce ortak olmak noktasındaki cürümü değildir. Biz bunları ne zaman fark ettik? Bunlar hainmiş diye siyasete dokunduğu zaman. Peki daha evvel yok muydu bunlar?
Vardı.
2 sene önceye kadar yok muydu bunların? Yani alkışlarla efendim şey yapıldıkları, fonlarla desteklendikleri, kadrolarla efendim teyit edildikleri zamanlar ne çabuk unutuldu? Neydi peki çarpıklık orada? O çarpıklık hala yok muydu bunlarda? Vardı. Neydi o çarpıklık peki? Dini algıydı, din algısıydı. Yani dinle ortaya koydukları o hizmet yönteminin aslında çarpıklığı o zaman da belliydi. Ve hamiyetperver, hakikaten kalbi selim, aklı selim, hissi selim sahibi insanlar buna zaten karşı çıkıyorlardı. Fakat biz bunu siyasete dokununcaya kadar görmedik ya da görmezden geldik. Bundan sonraki süreçler için böyle olmamalı. Şu an diyelim normal şartlar altında daha böyle cesameti yani büyüklüğü böyle tehdit etmeyecek oranda olup da işte ya işte bunlar da bir takım şeyler koyuyorlar ortaya, çok fazla dokunmayalım. Yani gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse aşağı doğru hep öyle gidiyor. Baştan bu doğru din algısını, sahih anlayışları efendim şey yapmak lazım. Görmek ve aksini baştan efendim mahal vermemek, yol vermemek. Yol verenler nasıl yol veriyorlar? Popülist kaygılarla yol veriyorlar. Popülist kaygılarla. O kaygılar sonra ortaya bir canavar çıkartıyor. Sonra dönüp onu ezmek zorunda kalıyoruz. Aa, bunların aslına kadar kötüymüş diye. Baştan bu kavramları içini boşaltıp da bir efendim çarpık din anlayışı ortaya koyanlar tespit edilmeli ve ona uygun da efendim bir duruş sergilenmeli. Burada Hasret Ali'nin sorusuna geri dönecek olursak bizim gerçekten tamam bu din algısıyla ilgili bir tahrip söz konusu olabilir ama dinin kendisine bir şey olmaz kardeşim. Din Allah koruması altındadır. Kur'an Allah koruması altındadır. Olan dinden istifade edecek insanlara olur. Onlara karşı da dini temsil etme noktasındaki insanların duruşlarını netleştirmeleri. İçi dışı bir, şeffaf, bidat nedir bilmeyen. Alparslan diyor ki şeyde Malazgirt Savaşı öncesinde. Biz diyor temiz Müslümanlarız. Bidat nedir bilmeyiz. Allah bizi o yüzden aziz kılmıştır diyor. Şimdi bu anlayışa geri dönmek zorundayız. Yani yolumuz bellidir, kitabımız bellidir. Rahmet peygamberinin izinde, elinden, dilinden, belinden herkesin emin olduğu, zalime de mazluma da yardımcı. Zalime nasıl yardımcı olacaksın? Zulmüne mani olarak. Mazlumun da elinden tutarak. Güzel Müslümanlar olmak zorundayız. Bunu yapacak güzel Müslümanlar eyvallah olmak zorundayız. Son vazifeyi de söyleyeyim. Ondan sonra zaten yani şu bu alamdaki sözümüz bitiyor. Reel politiğin, hayatın sürgit ritminin adetullah ile bağlantısını kurmamız gerekiyor. Ne demek o? İdeal ile vakı arasında bir açı farkı var. Bir şey istiyorsun, böyle olsun diyorsun.
Ama olmuyor.
Bir de vakıa var yani. Diyorsun ki ya işte ya hepsi namaza gitsin
insanların.
Mesela
benim kalbimden şey geçiyor abi. Diyorum ki ya İsrail mesela, İsrail meselesi. Ya çok tavrımız belli ama hı, olamıyor ya. Bu da mı real politik dediğimiz şey?
Şimdi dedik Ahmet daha var. Onun bir kitabı var, Mustafa Özdamar tarafından yazılmış. Orada geçen bir anekdottur, bana çok öyle ilginç gelir. Ladik Ahmet Dağ'ı 40'lardan diyebilir birçok onu tanıyanlar. Ladik'ti bir Allah dostu. 40'lardan, hatta Hızır, arkadaşın dediği Hızır'ın yoldaşı gibi böyle kabul edilir. Onunla ilgili çok böyle menkıbe anlatılır. O kitap da Mustafa Özdamar'ın kitabı da bunu anlatır işte. Onun arkadaşları varmış böyle. Yine Hızır'ın arkadaşları yani. İşte bir tanesinin ismini zikrederek Ladik Ahmet Dağ diyor ki, ya buna kalsa diyor İsrail diyor bir gün durdurmaz da diyor. İşte yukarıdan müsaade yok diyor.
Böyle diyor mesela İkdam eden. Bana çok böyle şey gelir o.
Bu real bir politik kavramı çok kullanılıyor abi. Yani hangi cihette kullanılıyor? Sen mesela bir şey gerçekten kalbinden istiyorsun ama olmuyor gibi. Sizin bu bahsettiğiniz şeyle alakalı. Yani real politik.
Abi dışarıda yaşadığımız hayat.
Evet ama bunun dindeki şeyi nasıl olacak abi?
Şimdi bak idealle. Evet. Bak ideal dediğim bir şey var. Nedir? Ya insanların hepsi Allah'a kul olsunlar. Efendim fahşiyattan uzak olsunlar, münkerden uzak olsunlar. Ondan sonra yani güzel insanlar olsunlar. Emir bil maruf nehyen anil münker tam bir kurum olarak tesis edilsin. Ortada böyle güzel bir İslami hayat olsun, yaşansın. Günah açıkça işlenmesin. Ondan sonra hep iyilik, güzellik öne sürülsün, edilsin falan. İdeal. Herkesin gönlündeki. Din Allah'ın olsun yalnızca. İlahi kelimetullah herkesin gayesi olsun. Gidilmedik yer, Efendimizin namının duyulmadığı yer kalmasın. Ezan her yerde böyle bir müeyyet olsun gibi güzel gayeler. Vaka öyle mi? Değil. Kafiri var. Münafığı var bak şimdi. Bak münafığı var. Bak münafık kavramı. Şu anda bizim en çok üzerinde kafa yormamız gereken kavramdır. Artık İslam izzet kazandı bu ülkede. Güç kazandı. Bundan sonra münafıklar devreye girecek. Münafık kimdir? İki tür münafık var. Bir, hakikaten kalbiyle inkar eden ama görünürde inanıyor gözüken. İki, git gel yaşayan. Kalbindeki imanla inkar arasında sürekli yüzdeleri değişen insanlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ikincilerin, o inkarla iman arasında git gel yaşayan insanların heba olmaması, harcanmaması için birincilere katlanmış. Hayatı boyunca hiçbir münafığa münafıksın dememiş. Hiçbir münafığın ismini açıklamamış. Bir sadece sahabiye, Huzeyfe'ye bunları ifade ediyor ki kendisine de hayatının sonlarına doğru bildiriliyor isimler. Şimdi bak, Ahmet İlahiyatçı. Genelde ilahiyatlarda ya da bizim siyer Efendimizin hayatını anlatan kitaplarda böyle bir şey anlatımı vardır Ahmetciğim. İşte Mekke, daha doğrusu Medine'ye gidildi. Ondan bir sene sonra Bedir Harbi oldu. Değil mi?
Evet.
Böyle buna biz kronolojik anlatım diyoruz.
Evet.
Evet. Şimdi mesela ben şöyle bir şeyi çok merak ediyorum. İşte Bedir'e gittiniz. Efendimiz gelmeden önce Medine'nin kralı olacağı neredeyse belli olan bir adam, ki Efendimiz gelince bütün planları suya düşüyor. Atıyorum 250-300 kişiyle sizin savaşa gittiğiniz meydanda biz bu savaşta yokuz deyip 250-300 kişiyle çekiyor Medine'ye geri geliyor. Bu nasıl psikoloji Ahmetciğim?
Yani şu anda
zor bir soru sordum.
Büyük bir irade
ben, mesela. Çünkü bunun sorusu, bu sorunun cevabını ben bilmiyorum.
Evet.
Bu çok zor bir soru yani. Şimdi orada hakikaten ya biliyorsun ya 250-300 kişiyi biliyorsun beraber. Beraber gitmişsin, savaşacaksan bir anda onların elebaşısı muhtemelen 5'tir, 10'dur, hadi 50'dir. Ama o 50'nin arkasına düşen bir 200 kişi var. Onlar bütün silahlarıyla, erzaklarıyla, yani sizi orada düşmanın karşısında yapayalnız bırakıp Medine'ye avdet ediyorlar. Sen orada ölüm kalım mücadelesi veriyorsun. Kazanıyorsun. Geri geliyorsun. Ve bu 250-300 kişiyle beraber yaşamak zorundasın. ertesi gün psikolojisi nasıl psikolojidir Ahmetciğim? O insanlarla Efendimiz nasıl yaşadı yani?
Yani büyük bir irade gerektiriyor gerçekten. Muhteşem bir irade.
Bir de büyük bir siyaset de aynı zamanda bu. Şimdi oradaki o insanlar ihanetini gördün açıkça. Siz hainlersiniz deyip böyle bir infaz timi, bir istiklal mahkemeleri gibi mahkemeler kurulmuyor yani. Yok, bilmiyoruz yani. Belli birkaç şey, ortada birkaç böyle elebaşı var. Onun böyle farklı zamanlarda mesela sahabilerden, özellikle Hazreti Ömer Efendimiz'den işte hain, elebaşı diye şey yapıldığı anları da biliyoruz. Bir takım böyle anekdotlar da var. Fakat bak şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Bu Abdullah bin Übey, yani bu münafıkların başı, Ensar'la muhacir birbirine düşürmeyi şey yapmış, denemiş. İfk hadisesini tezgahlamış. Hazreti Ayşe validemize atılan o iftirayı. Mescidi dırarı açmış. Yani bir mescid açmış yani. Efendimizin mescidinin dışında münafıkların üs olarak kullandığı nifak merkezini mescid hüviyetine büründürmüş. Tebuk seferinde gövde gösterisi yapmak amacıyla bir tepenin etrafında Hazreti Peygamber'in ordugahından ayrı bir ordugah kurmuş. Bir taraftan savaşa gitmeyenlerin başını çekiyor. Diğer taraftan bazı münafıkların orduya katılmasını sağlıyor. Ve bir keresinde de yine Efendimiz'e suikast girişiminde bulunuyor. Şimdi hayatı boyunca bunların hiç boş durmadığını görüyoruz. Ama Efendimiz'in de ilginç bir şekilde onlara yönelik siyasetinde bir ifşaat yok. Siz busunuz demek yok. Ne biliyor musun buradaki maksat? O işte
ikinci kategorideki.
O ikinci gruptaki, yani o 5-10 kişinin ya da 50-100 kişinin desisesiyle bunun kalbi kayanların kaymasını engellemek maksat yani. Şimdi böyle bir İslam'ın güç ve izzet kazandığı ortamda bu münafık kavramı bizim bugün üzerine tekrar ciddiyetle eğilmemiz gereken bir mahiyet kazanmıştır. Bunu tekrar tekrar konuşmamız lazım. Çünkü artık şeyler yani, açıktan düşmanlık sergileyenler dışarı gittiler.
Takiye diye bir şey var artık, değil mi artık?
Evet. Şu an içimizde evet. Olanlara bu anlamda bakmak lazım. Ahlakı da bu anlamda Efendimizin ahlakıyla ahlakımızla kıyaslamak lazım. Yani sen şimdi diyorsun ki işte himmetçiysen, hizmetçiysen bu şehadet
yani çok aşağı bir seviye.
Bu sünnet-i Resulullah'ta nereye oturuyor? Onu bilemiyorum tabii.
Burada bir soru sorabilir miyim abi? Az önce bahsettik de belki tam olarak böyle midir acaba? Biz bu kelimeleri yerine başka bir kelime bulmak yerine bunların işini dolduracak şekilde çalışmamız gerekiyor. Yani acaba tam olarak böyle midir? Yani bunların yerine başka...
Kavramlarımızdan vazgeçemeyiz zaten. Bunları Allah koymuş bu isimleri. Evet. Yani Efendimiz koymuş. Yani
Hizmetullah diye bir şey var abi, değil mi?
Yani cihat demiş Efendimiz. Evet. Şimdi küçük cihattan büyük cihada döndük demiş. Ondan sonra gayretullah var. Yani çok bizim kavramlarımızı elimizden çalmaya çalışıyorlar. Kelimelerimizi çaldırırsak aslında kimliğimizi çaldırırız. Evet. O yüzden dediğin gibi Ahmetciğim, biz halimizle güzel Müslümanlar olarak, temiz Müslümanlar kalarak bu kavramların içini tekrar dolduracağız. Yol uzun, meşakkatli ama bunu yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok.
Bunu bir de hep yaptılar abi, değil mi? Yani mesela 28 Şubat'ta tarikatların mesela içi boşaltıldı. Yani kavram olarak.
Tarikat, bunu yapmaya çalışıyor.
Tarikat, evet. Ben ilkokula giderken mesela tarikat muhabbeti falan açıldığı zaman o falan filan oluyordu herkes. Ya da şeriat dendiği zaman hemen böyle yaftalıyorlardı, gerici diyorlardı. Abi şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz.
Tamam.
Muhabbetimiz de çok güzel gidiyor, Allah razı olsun ama şöyle bir soru daha var. Onu da ben size paylaşmak istiyorum hemen. Şöyle göstereyim. Meydanlardaki nöbetimiz bitti. Fakat bundan sonra çevremiz olup bitenler karşı neler yapılmalı diye. İkinci soru da Şeyma Kayserili hanımefendinin sorusu bunlar. FETÖ yüzünden birçok cemaat hakkında algı operasyonu nasıl bir çözüm bulmalı? Buna zaten değindiniz siz az önce. Hasretlerin sorusuna binaen. Şimdi meydanlardaki nöbet bitti. Bundan sonra çevremiz olup bitenler... Evet, esas nöbet başladı.
Evet. Esas nöbet de önce... Bu işin bir cephe, artık bir savaş olduğunu, bir savaş var şu anda. Ve bu savaşta biz hakikaten dünya ile karşı karşıya geldik.
üst akıl denen aklın kim olduğunu az çok biliyoruz. Bunu söylemeye gerek yok. Üst aklın bizdeki tezgahladıklarının da aslında tam bir münafıkane bir tavırla olduğunu da görüyoruz, hissediyoruz, izliyoruz. Yani yüzümüze karşı, karşımıza çıkabilir. Bu milletteki bu celadeti, bu cesareti, bu gayreti gördükten sonra kimsenin bizimle yüz yüze geleceğini ben düşünemiyorum. Bundan sonraki mücadele nasıl olacak? İşte münafıkhane olacak. Ya yani münafıklarla olacak bundan sonraki mücadele. Suikast olabilir. İşte Mescid-i Dırar tarzında ayrı bir mescit, ayrı bir dini anlayış, ayrı bir dini algı tesis etmek olabilir. Tebük'te Efendimizin ordugahının yanında başka bir ordugah kurmak gibi ayrı bir efendim böyle kardeşi kardeşe kırdırmak olabilir. Farklılıklarımızı körüklemek olabilir. Dolayısıyla yine dönüp İslam tarihinde bu münafıkların ortaya koydukları, dikkat edin, Medine dönemi, asr-ı saadet, Efendimizin hakikaten belki de en büyük siyaseti münafıklara karşı olmuştur. Efendimiz döneminde münafıklar başlarını tabiri caizse kaldırmaya fırsat bulamamışlardır. Efendimiz hiçbirisine münafık demediği halde, hiçbirisini böyle efendim açıktan takbih etmediği halde. Ama öyle ince siyasetlerle Efendimiz onları enterne etmiş ve mecazi hale getirmiştir ki ortada bir efendim şey yok. Mesela Hazreti Ömer de bunu başaran insan. Hazreti Ebubekir Efendimiz bunu başaran insan. Tam onlar Efendimizin sünnetini takip etmiş büyük insanlar, güzel insanlar. Ne zaman ki Hazreti Ömer şehit ediliyor, o fitne kapısı kırılıyor ve ondan sonra işte o münafıkların ortaya koydukları desiseler hayata geçmeye başlayınca da maalesef acı günler başlıyor. Bizim de bundan sonraki sürecimiz bence tam bir münafıklarla siyaset nasıl yapılır onu öğrenme zamanıdır ve biz
istiğfar edeceğiz abi.
Münafıklarla yaşama kültürünü öğrenmemiz lazım. O istiğfar ayrı. Efendimiz Mekke'ye girerken kendisine istiğfar emrediliyor malum. Fetih. Evet. Fetih evet. Olmuş, başarmış. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu deniyor kendisine. Evet. Allah'ı tesbih et onun hamdiyle ve ona istiğfar et. O başarı sonucunda. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz abi. İnşallah bu süreci münafıklara karşı dikkat ederek, istiğfarda bulunabilerek.
Kurun ve kendimizi nifaktan evet. Da kalbimize de çünkü nifak tohumları olabilir.
Evet.
Yani çünkü bizde de nifaktan belki, hastalıktan belki kalbimizde şeyler olabilir, tohumlar olabilir. Hep imanı ziyadeleştirmenin, dolayısıyla salih ve sadıklarla beraber olmanın.
İrade ortaya koyabilmenin.
İrade ortaya koyabilmenin ve hakikaten bir nebevi örnekliği iyi anlamanın derdi içerisinde olmamız lazım.
Amin inşallah abi.
İnşallah.
Evet kıymetli dinleyenlerimiz.
İlahiyatçılar, Ahmet gibi ilahiyatçılara çok ihtiyaç var yani.
İnşallah.
Şimdi programın sonuna geliyoruz. Ahmet sen bugün fazla konuşamadın. Biraz sana söz hakkı da.
İlk günden konuşmasın canım evet, o kadar zaten.
Ben bugün buraya dinlemeye gelmiştim aslında. Şikayetçi
de değildi ama zaten abi. Çok da hani bir araya gireyim dedi yapmadı. Eklemek istediğin bir şey var mı Ahmet?
Ama istidat var konuşacak. Belli gözüküyor i̇nşallah. Yani.
İnşallah abi. Yani şöyle ben bu son Lütfü abi dinlememden sonra şuna karar verdim. Artık bundan sonra vazifemiz içimizde nöbet tutmak yani kendi içimizde. Artık meydana hani gerçek anlamda meydana çıkmak. Bu somut meydanların dışında hani soyut meydanlara çıkabiliriz.
Kendi meydanımızı inşallah. Oluşturup kendi meydanımızda var olmak.
Hocam neden saçık bir ya maşallah maşallah.
Abi dinliyoruz sizi. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Dinlemek de olmuyor. İrade koymak da oluyor. Dikkat et bak. Dinlersin tabi olursun ama iraden varsa dersin ki bizim geçen bir toplantımızda ya falanca büyük niye çıkmadı? Filanca abi niye çıkmadı o akşam? İşte senden mesaj niye geç geldi abi falan gibi mesela şeyler var. İşte o gece herkes çıkacak ya birbirini bekliyor. Birisi çıktı dedi ki kardeşim dedi genç olmak dedi Ahmet Ekrem bizim. Genç olmak dedi öyle birisinden dedi mesaj gelecek ondan sonra çıkın bunu beklemek mi dedi niye kendiniz tek başınıza çıkmadınız dedi.
Evet.
Ben orada budur. Helal olsun dedim Ahmet'e maşallah çok güzel.
Ama bizim zaten abi gencin ben 2012'den beri buradayım yani genç dergisiyle tanışıyorum ve yaptığı kapaklar ortaya koyduğu sloganlar işte iraden yoksa yoksun İraden yani. İrade kapağı var bize iradeyle alakalı. Evet. Az önce dediniz ki oyun oynamalar, boş vakitleri yani yanlış yerlerde belki de değerlendirmeler üzerine dediniz. Kalbimle oynama diye mesela ya da oyunla alakalı işte neydi kulağımızı Google olanan burnu fitneden çıkmaz. Öyle bir kapak vardı mesela yıllar önce. Ya biz zaten hep bunları değinerek geldiğimiz için bizde öyle bir doluluk var aslında ama tabii bu iradeyi de ortaya koyabilmek.
İnşallah.
İnşallah evet, nasip olur bizler abi.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ediyoruz abi. Eklemek istediğiniz son birkaç cümle varsa alabiliriz.
Hayırlı geceler diliyorum.
Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Ahmetciğim çok teşekkür ediyoruz geldin. Kıymetli dinleyenlerimiz Genç Zamanı'nda bu haftanın sonuna gelmiş olduk. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.